Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizler de bizlere ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. İletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Kemal Öktem ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, çocukların gelişim süreçleri içinde en önemli, belki de ve aileleri en çok zorlayan dönüm noktalarından biri tuvalet eğitimidir. Çocuklarımızın tuvalet eğitiminde dikkat edilmesi gereken kuralları psikolog Bengül Tepe ile konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Avustralya'da faaliyet gösteren bir radyo, Türkiye'nin Sesi Sydney ve 15 günde bir yayınlanan Turkish News Press gazetesi. Sydney'de yaşayan vatandaşlarımızın sesi olan radyo ve gazetenin yayınlarını, programlarını, çalışmalarını Türkiye'nin Sesi Sydney Genel Yayın Yönetmeni Sulhan Yılmaz'la konuşacağız. Ve sonrasında Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte olacak, sabrı konuşacağız. Sabır nedir, sabretmek nedir, ne değildir gibi sorulara cevaplar alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Rahatsızlanmakmış, yer iz yurt unutmakmış. Hiç farkında bile olmadan hep ona uyanmakmış. Bir dertli yolcu bu gönül, hangi durakta sabahlarmış. Onun ruhu bile duymadan sessiz ağlarmış. Belki huzurla uyur, şarkımızı başkasına söyler. İç içi bile yanmadan ona canım der. Hala çocukmuş bu gönül, hemen incinir hemen kırılır. Yenilirse iyileşmez kolay, burada yaşam mı kalır?
Yarın güzel olsun. Bana
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Psikolog Bengül Tepe bizimle birlikte. Sayın Tepe, hoş geldiniz.
Hoş buldum, merhabalar.
Bugün özellikle anne babaları ve küçük çocuğu olan anne babaları, evet, çok ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Şimdi yaz da geliyor. Anne babalar herhalde diyor ki, oh tamam, yaz geldi. Çocuklarımızın tuvalet eğitimi için tam vakti.
Evet, dönemin popüler cümlesi bu gerçekten.
Mi acaba
yaz
diye.
Yaz geliyor, tuvalet eğitimine başlamalı mıyız, başlamamalı mıyız? Bizim de sanıyorum, yani psikologlar olarak ya da çocuk psikiyatristleri ya da çocuklarla ilgilenen ruh sağlığı cemiyeti olarak bu dönemlerde en çok aldığımız soru ya da bilgi talebinde bulunan konu tuvalet eğitimi. Yaz dönemin gelmesiyle de çok büyük bir bağlantısı var tabii ki. Çünkü geleneksel olarak yaz mevsiminde tuvalet eğitiminin verilmesi gerektiğine dair bir kanı var.
Neden bu kanı, nasıl oluştu, sebebi nedir?
Şöyle... Aslında birden fazla sebebi var. Bir, kolay giyilip çıkartılan giysilerin kullanılıyor olması aslında kolaylaştırıcılardan bir tanesi. Diğeri de annelerin, babaların artık tatil periyoduna girmeleriyle beraber bütün bu süreci yönetebilecekleri bir zamana sahip olmaları.
Ya da yanlış değil aslında bu kanı.
Evet, yanlış değil ama bir eksiği var. Anneler, babalar tuvalet eğitimi vermeye hazır ama
çocuklar hazır mı? Aynen öyle. Önemli konu bu, değil mi?
Aynen öyle. O anlamda zaman olarak mevsim seçiminden ziyade çocuğun hazır bulunuşluğunu zaman olarak tercih etmekte fayda var.
Peki o zaman şunu hemen soralım. Hazır çocuk kaç yaşında olan çocuktur ya da yaşla mı bağlantılıdır? Yoksa yapısal değişimlerde var mıdır yaşta?
Evet. Yani bunu aslında biz yaş aralığına oturtmak yanıltıcı olabilir. Çünkü her çocuğun fizyolojik gelişimi başka, psikolojik, duygusal gelişimi başka, aile ortamı başka. Bu hesaba katıldığı zaman zaten bir yaş belirtmek hayalperestlik olur. Ancak bir üst yaştan bahsedebiliriz. Bir 3,5 yaş mesela. Bir son tavan yaşı olabilir. 3,5 yaşında çocuğumuz hala tuvalet alışkanlığı elde etmede zorluk çekiyorsa, bu noktada bir çocuk doktoruyla görüşmek, fizyolojik bir muayeneden geçmek iyi olabilir. Ama ondan önceki dönemde çocuğun kendisi karar verir tuvalet eğitimi ne zaman alacağına. Genellikle 18-20 ay ve üstündeki çocukların tuvalet eğitimi alabilirliğini gözlemlemek mümkün. Ama dediğim gibi kimi çocuk 24 aylıkken almaya müsait olur, kimisi 36 aylıkken, kimisi 20 aylıkken. Ve bu daha iyi bir ebeveyn olduğu anlamına gelmez.
Hani ebeveynlerin... O kişinin o çocuğu eğitiyor olması. Evet.
Tamamen çocuğun kendi kişisel gelişimiyle açıklanabilecek süreçler bunlar.
Peki anne baba o zamanı nasıl anlayacak? Hazır olduğunu çocuğun nasıl anlayacak?
Gözlem yapmakta fayda var. Belli alanlarda çocuklar zaten ipuçlarını veriyorlar. Örneğin çocukların tuvalet eğitimine başlamadan önce ben genellikle ebeveynlere şunu öneriyorum. Bir çizelge oluşturmak. Çocuklarımıza hissettirmeden, hani onların örneğin cumartesi ve pazar günlerini beraber geçiriyorlarsa, çocuğa hissettirmeden bir çizelge üzerinden gözlemlerimizi aktarmak. Nasıl olabilir bu? Her yarım saatte bir çocuğumuzun bezine bakabiliriz. Bu bezine baktığımız zaman ıslak, kuru, kuru, ıslak, ıslak şeklinde her yarım saatte bir gözlemlediğimiz bilgileri kağıda aktarabiliriz. Ve bu iki günlük gözlem süreci sonrasında çizelgemizde bize çocuğa dair bir istatistik aslında verir. Ve gözümüz artık çocuğumuzun tuvalet eğitimine fizyolojik olarak hazır olup olmadığına dair şöyle bir bilgi verir. Örneğin çocuğumuz 1,5 saat, 2 saat kuru kalma kapasitesine sahipse, çiş tutma, kaka tutma kapasitesine sahipse şayet, bu bir ipucu olarak ele alınabilir. Ve bunu yaparken de dediğim gibi çocuğa hissettirmeden yapmakta fayda var. Çünkü biz bir işe giriştiğimizde ve çocuğa ne yaptığımızla ilgili bilgi vermediğimizde ve onun heyecanını yaşadığımızda, diğer kişilerle paylaştığımızda ve çocuk bunu anlamlandıramadığı zaman ister istemez çok kaygı verici bir tuvalete başlangıç ya da tuvalet eğitimine başlangıç süreci başlatılmış oluyor. O yüzden hiç çaktırmadan bu gözlemi yapmakta fayda var.
Aslında o çocuğu biraz sıkar gibi hissettim şimdi. Düşünsenize, evet, yarım saatte bir bezini açıp kontrol edip tekrar bağlıyorsunuz. Aha. Çocuklar çoğu zaman çok izin vermeye de bilir böyle bir kontrole.
Yani bez açma, evet, dediğiniz gibi çok rahatsız edici olacaktır çocuk için ama hani beze dokunarak da bunu anlamak sanıyorum mümkün olacaktır. Açmadan. Hani oyun oynarken, evet, hiç çaktırmadan da bunu yapmak, anladım, mümkün olacaktır. Tamam, Bunun dışında çocukların verdiği diğer ipuçlarından bir tanesi çocukların bir mahremiyet ihtiyacının doğması. Örneğin siz de belki kendi çocuğunuzdan anımsıyorsunuzdur. Tuvalet eğitimine hazır olmaya başladığı süreçte çocuklar tuvaletlerini daha mahrem alanlarda yapmak ister. Kimi çocuğun bir koltuğu vardır, o koltuğun arkasında tuvaletini yapmak ister. Kapının arkasıdır kimi çocuk için, başka bir odadır ya da perde arkasıdır. Hani böyle bir süreçte kendi başına bu ihtiyacını giderme adımı da tuvalet eğitimi almaya hazır olduğuna dair ipuçlarından biridir. Bunun dışında çocuğun kakasının ya da çişinin geldiğini önceden fark etmesi, ikisinin arasındaki ayrımı bilmesi.
Belki bunu annesine söylemesi, değil mi? O
aynen
çok önemli.
Öyle. Bunu ifade etmesi de yine tuvalet alışkanlığı kazanabileceğine dair bir ipucudur. Bunun dışında bazı çocukların sabahları kuru kalktığını görmek mümkün oluyor. Bu da yine bir ipucu olarak ele alınabilir.
O gerçekten önemli bir nokta. Tabii şimdi sabah kuru kalktığını dediniz. Biz bu çalışmayı, o yarım saatlik çalışmayı yalnızca gündüz yapabiliriz. Gece yapamayız, değil mi? Çünkü yarım saatte bir uyanıp hani o kontrolü yapmak biraz anne babayı da zorlar.
Tabii. Yani eğer bu çizelge için veri topluyorsak şayet, bunu sadece uyanık olduğu dönemlerde yapmakta fayda var. Gece böyle bir kontrol talebinde bulunmuyoruz. Yani onun zaten biyolojisine dair bir bilgi veriyor. Ne kadar sıklıkla tuvaletini yapıyor, ne kadar sıklıkla kakasını yapıyor da çişini yapıyor, ne kadar kuru kalıyor, ne kadar tutabiliyor. Bu tutma kapasitesiyle ilgili de bilgi veriyor. Dediğim gibi yani tuvalet eğitimine başlamadan önce fizyolojik hazır bulunuşluğu bir hesaba katmak lazım. Bunun dışında bir psikolojik hazır bulunuşluk da var. Örneğin mesane kaslarını kontrol edebilme becerisidir aslında bize izin veren nokta. Hani biz 3 yaşındaki çocuğa okuma yazma eğitimi vermiyoruz.
Evet.
Ya da 7 yaşındaki çocuğa araba kullanma eğitimi vermiyoruz.
Evet, doğru.
Dolayısıyla önce bir hazır bulunuyoruz bilişsel olarak, zihinsel olarak, bedensel olarak ve sonra belli eğitimleri almaya artık hak kazanıyoruz ya da alabilir hale geliyoruz. Bu da böyle bir süreç olarak değerlendirilebilir. Gece ve gündüz arasındaki farktan da biraz bahsedelim hazır siz bahsetmişken.
Tabii.
Şimdi kimi çocuklar gündüz eğitimini gayet rahatlıkla alabilirken kimi çocuklar biraz zorlanabilirler. Hani çocuğun aslında hazır bulunuşluğunu hesaba kattıktan sonra yapabilirliği eğer gündüz süresinde yüksekse, eğer hani kaçırmadan çoğu zaman tuvalete gitme başarısı varsa o anda mesela gece eğitimine de başlayabiliriz. Ancak gündüz eğitimini bazı çocuklarda tamamladıktan sonra geceye geçmekte fayda olabiliyor. Örneğin bir iki haftalık ara koymakta hiçbir sakınca yok. Ama bunu aylara, yıllara dökmemekte fayda var tabii ki de. Ve birazdan onu da detaylarından, gece eğitimi nasıl verilir onu da detaylarından bahsedelim. Ama bu ön hazırlık koşullarını birazcık daha açmak istiyorum müsaadenizle.
Estağfurullah, buyurun.
Şimdi tuvalet eğitimine hazır olup olmadığına belli açılardan baktık. Bir fizyolojik olarak hazır mı değil mi, mesane kontrolü ne durumda, çizelge oluşturarak baktık. Psikolojik hazırlık da şunu kapsıyor. Örneğin bulunduğu yerden ayrılma ve daha sonra geri dönme. Hani özellikle çalışan anne babaları olan çocuklar günün sonunda hani öyle bir özlemle bir araya geliyorlar ki o çocukları annenin kucağından, babanın kucağından ya da oyundan alıp hadi tuvalete gidiyoruz demek bazen çok zor olabiliyor. Hani o anlamda bir psikolojik olgunluğa da ihtiyaç duyulabiliyor. Dolayısıyla çok genç yaştaki çocuklardan bunu beklememek bence çok daha adaletli olur. O anlamda hani 2,5 yaş sonrasında bu alan değişikliği konusunda çocuklar birazcık daha esnek olabiliyorlar. Şimdi bu ön hazırlıklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi çocuklarımız bezlerini kullandığı dönemde daha tuvalet eğitimine başlamadan önce bu alan değişikliğine alıştırmak için öncül olarak bezi banyoda değiştirmek mesela bir ön
yere
hazırlık.
Alıştırıyoruz,
evet.
Değil mi?
Hani tuvaletle ilgili bir durum söz konusu olduğu zaman biz yer değiştiriyoruzun bir öncül bilgisi,
evet.
Ya da bir öncül alışkanlığı. Bunun dışında tuvaletini yine bezine yap ama gel bu sefer banyoda yap şeklinde çocuklarımızı yine yönlendirebiliriz. Çünkü tuvalet eğitimi başladığı zaman buna da alışmak bir mesele. Hani bu alışkanlığı önceden elde etmesi daha sonra tuvalet eğitimi sürecini birazcık daha kolaylaştırır hale geliyor. Dolayısıyla yine bezine yap ama gel biz tuvalete gidelim, banyoya gidelim ve
orada
sen
yap.
Orada yap şeklinde yönlendirebiliriz. Özellikle kakasını yaptığı zaman kakayı bir göstermekte fayda var. Çünkü yayın öncesinde de konuştuk ya, çok gizemli bir işlem bu bez değiştirme süreçleri evet, çocuklar evet. için. Hani birdenbire tuvalet eğitimine geçmek zorlayıcı olabiliyor. Yani daha önce hiç kakayla göz teması kurmadan kaka eğitimi almaya başladıkları zaman ne oluyor diye çocuklar şaşırabiliyor. Bu anlamda öncesinde bak bugünkü kakan böyle, hadi biz bunu klozetin içine atalım, sonra da sifona basalım. Yani kakanın
tuvalete gittiğini çocuk yolculuğunu görsün ve anlasın istiyoruz.
Aynen öyle, bu da öncül bir
neden
çalışma.
Böyle bir şeye gerek duyuluyor? Hani onu çocuk neden anlamlandıramıyor da onu ille tuvalete götürüp göstermek zorunda kalıyoruz?
Daha önce hiç karşılaşmadığı için olabiliyor çoğu zaman. Hani bir kakadan bahsediliyor, bir his var. Evet, kakamı yaptığım zaman bir şeylerin, yani bu deneyimin çişten daha farklı olduğunu anlıyorum. Ama bu nasıl bir şey? Bu çok fazla göz teması kurmamış olmak, çok fazla görmemek ya da onun beze katlanıp da çöpe gitme sürecini bilmiyor oluşları yepyeni bir deneyimi aslında kapılarını biraz kapatmasına da sebep olabiliyor çocukların. Çünkü kendilerinin bedenlerine ait bir parçayı hiç bilinmeyen ve gizem dolu bir delikten içeriye atıp sonrasında suyla uğurlamak kolay olmayabiliyor çocuklar için. O anlamda hani olası bir zorluğun önüne geçmek için kakayı öncesinde dediğim gibi beze yaptığı süreçte alıp klozete atıp sifonu basıp göndermekte evet, fayda
şimdi,
var.
Sevgili dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Evet, anlatım olarak biraz farklı bir süreç ama gerçekten çok önemli ve hatta bildiğimiz kadarıyla ya da duyduğumuz kadarıyla diyeyim belki daha doğru olur. Siz lütfen onu bilimsel olarak bize açıklayın. İleriki yaşları için bu tuvalet eğitiminin ve bizim bu tüm anlattıklarımızın, sizin bu tüm aktardıklarınızın çok önemli olduğunu duyduk hep. Hatta psikolojilerini etkilediğini, büyüdüklerinde, yetişkin olduklarında bile o tuvalet eğitimi doğru verilmiş ya da verilmemiş, çocuklarda farklı duyguların ortaya çıkabildiğini duyduk.
Evet,
doğru mudur? Lütfen öyle. Siz anlatın.
Doğru, çünkü bu süreç çocuklar için çok temel bir mihenk taşı. Çok temel bir değişimin ilk başlangıç noktası. Hani konuşmaya başladım, yürümeye başladım. Özerkliğin ilk iki temel adımını attım. Üçüncü özerklik adımı artık tuvalet eğitimini almak. Bağımsız bir tuvalet yapma alışkanlığı kazanmak. Dolayısıyla her birine bir mihenk taşı gözüyle baktığımız zaman bizim ebeveyn olarak çocukların bu süreçten geçerken yaptıkları hataya ya da gösterdikleri başarıya dönük tutumlarımız onların kişilik yapılanması üzerinde de büyük etkilere sahip. Örneğin sıklıkla kaza olduğu için, altına kaçırma söz konusu olduğu için cezalandırılan çocuklar. Hani ona göre bir kişilik yapısı geliştiriyorlar. Ona göre tuvalet alışkanlıkları geliştiriyorlar. Hani buna dair, kişilik yapılanmalarına dair farklı teoriler de var. Hani bu o konu başka bir konu, onu başka bir gün girelim isterseniz. Ama doğru tutumlarla çocuklarımızı bu yeni özellikle geçiş aşamasında olduğumuz yeni döneme hazırlamak çok çok güzel olacaktır. Yani sabır göstermek. Bir hata olduğu zaman, bir aksilik söz konusu olduğu zaman bunu alttan almak ama yine de yapması için cesaretlendirmek, ödül veya ceza koymamak oldukça önemli. Çünkü bu çok temel bir ihtiyaç. Çok temel bir ihtiyacımızı giderdiğimiz zaman üzerine bir ödül koyduğumuzda çocuk kaygılanıyor. Demek ki bu çok zor bir işlem ki ucuna bir parti koydular. Ya da 10 tane sticker topladığım zaman bana hep istediğim oyuncak alınacak. Demek ki bu çok kaygı verici, beni zorlayan bir süreç. Çocukların da yanlış anlamalarına da sebep olduğu için bu ödül ve ceza yöntemlerinden de uzak durmakta fayda var.
Evet, hatta bazı anne babalarda hani çok şükür çok fazla görmüyoruz ama bilmiyorum var mıdır, yine eğer varsa diye ben o konuya değinmek istiyorum. İşte bak altına yaparsan cız olur. İğneci teyze gelir sana iğne yapar. Bu cümleleri bilmiyorum, bizim çocukluğumuzda sanıyorum daha fazla duyuyorduk ama biraz daha bu konuda bilinçlendik galiba. Artık bu tür cümleler çok kullanmıyoruz.
Evet. Yani bunun alternatifleri var. Hani iğneci teyze değil ama başka cümleleri kullanan ebeveynler duyuyorum. Hani bu ne yazık ki eğitim düzeyine de bakmayabiliyor. Hani insanlar kendi altyapılarında olduğu tepkileri çok otomatik olarak da verebiliyorlar. Ya da bazı zamanlarda çok sıkışık zaman içlerinde belli tepkiler vermeleri gerekiyor. Çok düşünmeden hareket edebiliyorlar. Ya da hani üç gün stratejik gidip dördüncü gün yorulduklarında yine bambaşka bir...
Anneye ve babaya dönüşebiliyorlar.
Evet, dolayısıyla hani bunlarla biz hala çok sık karşılaşıyoruz ne yazık ki.
Evet, bir de bunun tam tersi var. Parti düzenleyen aileler evet. var. Lütfen onlardan da bahsedin.
Evet, yani bu da çok büyük bir zafermişçesine. Evet, bir zafer, bir kişisel zafer, bir onayı, bir kutlamayı kesinlikle hak ediyor ama bunu... Yalnızca sözel bir kutlama, sözel bir takdir ve onay cümlesinden öteye taşımamakta fayda var.
Belki bir aferin değil mi?
Evet, sen artık yapabiliyorsun. Bu çok heyecan verici. Seni tebrik ederim. Evet, büyüyorsun ve kendi sorumluluklarını artık alabiliyorsun. İnanın bu en güzel ödül. Ailenin artık yapabiliyorsun ve artık yapabilirsin.
Çocuktaki başaracağım ve başardım duygusunu sanıyorum perçinleyen bir söz değil
aynen
mi?
Aynen öyle. O yüzden çok abartmamak lazım. Bu tuvalet eğitimi sürecinde de ebeveynlerin olabildiği kadar doğal olması lazım. Çok ebeveyn duyuyorum. Kaka yaptığı zaman işte evde partiler düzenleyen, kalkıp çığlıklar atan. Hani evet, bu mutluluğu çok iyi anlıyorum ama biz sakin olacağız ki çocuğumuz da bunu bir sükunetle karşılasın.
Doğal bir süreç olduğunu fark etsin. Bunun aynen doğal öyle. Olduğunu, o herkesin yaptığı bir şey evet. ve hani sen de çocuk olarak bunu kendin başardığını hı-hı. aslında vermemiz gerekiyor. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz hem anne babalara hem çocuklarımız bizi belki anlamaz ama anne babalarımız davranışlarıyla mutlaka bizim anlattıklarımızı evet. ona yansıtacaklardır.
Belki şunu söylemekte fayda var. Tuvalet eğitimine başlandığı zaman çocuğun hayatında onu olumsuz yönde etkileyebilecek majör değişikliklerin olmadığından emin olmak lazım. Örneğin ebeveynin hastalığı, kardeşin doğumu, ebeveynin boşanması, taşınma, okula başlama gibi çocuğun hayatındaki büyük değişiklikleri kapsayacak bir durum söz konusuysa tuvalet eğitimine başlanmamasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu başlı başına bir konu zaten. Hani onun hazır bulunuşluğunu olumsuz etkileyecek faktörler varken adım atmıyoruz kesinlikle. Bunun dışında da tuvalet eğitimi süresince özellikle ebeveynlerin çocuklarını lifli gıdalarla olabildiği kadar maksimumda sebzelerle, meyvelerle, bol suyla beslemelerinde fayda var. Çünkü eğitim süresince kaka yapıldığında en ufak bir can acıması çocukların kakalarını tutmayla sonuçlanabiliyor. Evet, bu risklerden evet. de uzak tutma için de beslenme döngüsünü de göz önünde bulundurmakta ve lifli gıdalarla beslemekte fayda var.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Zeyntepe verdiğiniz bilgiler
rica
için.
Rica ederim, teşekkür ederim ben de.
Bir de bir kitaptan bahsetmiştiniz. O kitabı da son söyleyelim dinleyicilerimize eğer arzu ederlerse.
Evet, kaka yapmakta özellikle zorluk çeken çocuklar için Güle Güle Kakalar isimli kitabı öneriyorum. Kakanın yolculuğuna dair, nereye gittiğine dair çocukların kafasındaki soru işaretlerini yanıtlayan bir kitap.
Eğlenceli bir kitap.
Kolaylaştıran bir kitap.
Anladığımız kadarıyla isminden de. Çok sempatik evet. gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz
Hanım.
Bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Bengül Tepe stüdyo konuğumuzdu. Özellikle çocuklarımızın dönüm noktalarından biri olan tuvalet eğitimini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Ayrı mı geçecekti, ayrı mı? ettim arkasından.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Türkiye'nin Sesi Sydney Genel Yayın Yönetmeni Sulhan Yılmaz var. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar olsun.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İsimlerimiz de benziyor radyoların. Biz Türkiye'nin Sesi Radyosu'yuz. Siz Türkiye'nin Sesi Sydney Radyosu'sunuz. Öyle ifade edeyim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza. Hem dinleyicilerimize radyonuzdan bilgiler verelim, hem de haftada bir bildiğimiz kadarıyla yayınlanan Turkish News Press gazetesini biraz anlatalım. Ne gibi konulara yer veriyor, neler yapıyor? Siz ne kadar zamandır bu işin içindesiniz?
Teşekkür ederim. Öncelikle Sezin Hanım, bize bu vakti ayırdınız. Ne güzel. Hayatın Sesleri programına buradan bir hayattan da ses katmış oldunuz. Buradaki dinleyicilerimize ve ana vatandaki dinleyicilerimize ben özel selamlar göndermek istiyorum.
Ne mutlu bize. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun.
Turkish Media Limited olarak biz 2018'in başlarında kurulduk. Ve ilk başta Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney dedik. Türkiye'nin Sesi ismini seçmemiz malum, biliyorsunuz. Şu anda zaten Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak sizler bize oradan sesleniyorsunuz.
Evet.
Niçin Türkiye'nin Sesi ismini seçtik? Bunu biraz da hani kasıtlı olarak seçtik. Yani çok kulağa hoş gelsin diye. O birleştirici ruhu, bütün buradaki Türk toplumunun sesi olma bağında Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun ismini seçtik. Ayrıca 18 Mart'ta ilk yayınımıza başladık. Çanakkale Zaferi'nin ithafen, o günkü Çanakkale Savaşları'na ithafen radyomuzu yayın hayatına başlattık. 23 Nisan 2018'de de bir yıl aşkın süre geçti. Gazetemiz Turkish News Press'i kurduk ve şu an her hafta yayın yapıyoruz gazete olarak. Ama radyomuz ilk başlarda cumartesi pazar iki gün idi, sadece bir saat olmak üzere. Şu anda 7 güne çıkmış bulunmaktayız. Her gün saat 5 ile 6 arası 17-18 saatler aralığında. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz diyoruz ya, Türkiye'nin sesinin böyle bir sloganı var.
Evet.
O nefesi buradaki dinleyicilerimize aktarmak için özverili bir grubumuz var. Onlarla hasbelikader yayın yapmaya çalışıyoruz.
Kolaylıklar diliyoruz. Peki çok yeni bir radyo ve yeni bir gazetesiniz. Şimdi anladığım kadarıyla özel olarak günleri de seçmişsiniz. Birine 18 Mart, diğeri 23 Nisan'da başlamış. Ne kadar güzel. Siz peki bu işe, daha doğrusu radyoculuğa, gazeteciliğe ne zaman başladınız? Ne kadar yıldır devam ediyorsunuz?
Şöyle ifade edeyim. Ben 91 yılı itibariyle Avustralya'da yaşıyorum. Artık ne kadar ruhumuz, aklımız Türkiye'de kalsa da, ama bedenen vücudumuz burada yaşıyor. Dolayısıyla burada bir hizmet etmeye çalıştık. 90'ların başında böyle bir girişim vardı. Yerel, yine küçük bir radyo konusunda benim birazcık tecrübem olmuştu. Amatörce yapıyorduk. Hizmet babında, gönüllü olarak yapıyorduk. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra niye bunu tekrar canlandırmayalım diye düşündük. Böyle bir karar aldık. Ama geçmişte bir hafif bir şeyimiz vardı.
Yine çalışmalarımız vardı. Ne iyi etmişsiniz.
Evet.
Programlarınızdan biraz bahsedin. Müzik programları mı ağırlıklı, yoksa bizimki gibi böyle sohbet programlarınız mı daha çok? Hangi konulara yer veriyorsunuz?
Şimdi efendim, dedim ya, 7 gün yayın yapıyoruz. 17-18 aralığında. Bunu biz konularımızı sertleştirdik. Bir mozaik oluşturduk tabiri caizse. Mesela nereden başlayayım? Pazartesi'den başlayalım. Pazartesi günleri efendim bizim çay molası programımız var. İsmini çay molası koyduk. Bayan arkadaşlarımız orada işte biraz edebiyat ağırlıklı kitap hediye ediyorlar mesela dinleyicilerimize. Çay molası programımız var. Salı günleri İngilizce programımız var yine bayanların. Çarşamba günleri İzzet-i İkram programımız var. İzzet isimli bir arkadaşımızın isminden esinlenerek koyduğumuz
evet, güzel
programımız
olmuş.
Var İngilizce. Perşembe günleri bir saat tabii ki aynı saatlerde bu. Radyo Diyanet var efendim. Diyanet saati. Hı hı. Buradaki Diyanet'teki ateşliğin ne bileyim işte hocalarımız olsun, imamlarımız, gönül arkadaşlarımız o saati onlara tahsis ettik. Bir saat onlar yapıyor Diyanet vakti. Ve cuma günleri müzik dolu. Dolu dolu bir program yaşıyoruz. Sunmaya çalışıyoruz dinleyicilerimize. Taniyel İsmini de zaten daha önce Türkiye'de medyadan duymuşsunuzdur muhtemelen. Taneli Hanım bizlerle oluyor. Taneli ile Biz Bize programı. Canlı canlı müzik yapıyorlar arkadaşlar. Hı hı. Cumartesi bendeniz vatan dinleyicilerimizle beraber. Hasan'ın ardından programını sunuyorum. Ve pazar günü de Cem ile Barış. Barış ile Barış Saati programı var. Sevgili Barış'a da buradan selam olsun. Kendileri şu anda merakla bizi dinliyor. Öyle yani bir haftayı serpiştiriyoruz böyle değişik bir modaya konusunda.
Anladığım kadarıyla tamamen Türkçe değil yayınlar öyle mi? İngilizce yayınlar da var aynı zamanda.
Evet tabii ki biliyorsunuz Avustralya'da yaşıyoruz. İngilizce dili kullanan artık burada yetişmiş gençlerimiz olsun. Onları da hitap etmezsek olmaz hı-hı. diye düşündük. Ne yaptık? Voice of Turkey dedik ona da böyle işte İngilizce diliyle. İngilizce yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Ama istediğimiz konular tabii ki Türkiye konulu oluyor. Türkiye'nin kültürünü, müziğini, ne bileyim tarihini İngilizce olarak buradaki yeni neslimize
aktarmaya çalışıyorsunuz. Gazeteden de biraz bahsedelim. Turkish News Press'ten o da anladığımız kadarıyla İngilizce. Peki Türkçe yayını da var mı bu gazetenin?
Tabii ki Turkish News Press gazetemiz demiştim 23 Nisan 2018 itibariyle. Her hafta salı günleri basıma giriyor ve akşam dağıtılıyor. Her hafta sadece Sydney'den ziyade Avustralya'nın değişik şehirlerine de gönderiyoruz. Melbourne'e gidiyor, Brisbane'e gidiyor, Adelaide'e gidiyor, Perth'e gidiyor. Yani coğrafya olarak çok büyük bir ülke ama biz onu oradaki vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Gazetemiz tabii ki Türkçe ağırlıklı ama içerisinde aynı Radyo Horvat gibi İngilizce anlayabilecek, İngilizce okuyabilecek vatandaşlarımız için de veya İngiliz dilini kullanan Avustralya yerlere, buranın gerçek Avustralya'da da hitap etmek maksadıyla da İngilizce sayfalarımıza yer veriyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz aktardıklarınız için.
Rica ederim.
Buradan lütfen hem programcı arkadaşlarınıza hem de gazetede görev yapan tüm gazeteci arkadaşlarınıza selam gönderin Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Size de çalışmalarınıza kolaylıklar ve yeni yayın döneminde de başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Buradan bir kış mevsiminden, soğuk bir iklimden, 7 dereceden Türkiye'deki artık 30-40 diziyorum ama Anadolu'ya da buradan sevgiler, selamlar olsun sizlerin aracılığıyla.
Çok teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Sydney Genel Yayın Yönetmeni Sulhan Yılmaz telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avustralya'da faaliyet gösteren bir radyo olan Türkiye'nin Sesi Sydney Radyosu'nu ve haftalık yayınlanan Turkish News Press gazetesini bizlere anlattı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Ezirganım metan çok havana satmaya geldim. Dost esrühüm deliliğim aşıklar bilir neli. Devşir ben ikiliğim bile bitmeye geldim. Ben gelmedim dava için benim işim. Dostun evi gönüllerdir, gerçek evin kapısında canım arz etmeye geldim. Ben kuluyum, dost bahçesi bülbülüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocamla talim arz etmeye geldim. Ben gelmedim dava için, benim işim sevişim. Dostun evi gönüllerdi, gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş, aşıka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında canım arz etmeye geldim. Ben gelmedim dava için, benim işim sevişim. Dostun evi gönüllerdi, gönüller yapmaya
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımızın başında tuvalet eğitimini konuştuk ve sabır konusu geçti değil mi? Yani aslında bebekliğimizden bu yaşımıza ve ömrümüz boyunca hep sabır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sabredebiliyoruz veya edemiyoruz.
Orada bile annelerin babaların sabredebilmesi, çocukla o iletişimi kurarken tabii ki bir takım aksaklıklar olacak.
Mutlaka.
Orada kendini kaybetmeden, çocuklara o duyguları abartmadan. Hı hı. Yani hem belki sert davranmak anlamında abartmak tabii ki normal değil. Hani cısmıstı demişlerdi az önceki arkadaş psikologumuz. Hem de çok abartmadan, bunun çok tabii bir süreç olduğunu bilerek o dengeyi yapabilmek.
Hı hı.
İnsandaki en temel duygulardan birisinden sabredebilmek. Orada da aklı ve dini nefsi kontrol etme noktasında kullanmak diyoruz.
Hmm.
O dengeyi sağlayabilmek. Nefsi kontrol etmek, yok etmek değil. Hazzı erteleyebilmek, yok etmek değil. İnsan için dünyada hiçbir haz almaması, böyle bir şey beklemiyoruz tabii ki. Ya da nefsi tamamen öldürmek diye bir kavram da yok. Ama onu dizginleyebilmek. Orada da onu yaparken sabır kavramı, sabır erdemi devreye giriyor. Genelde biz hep sabrı, musibet, bela, bir sıkıntı kaldı başımıza geldiği zaman
aman
isyan etmeyelim. isyan etmemek çok önemli tabii ki. Ama sadece burada sabır değil. İyiyi, güzeli, doğruyu yaparken sabretmek. Asıl orada biz sabrı görüyoruz. İman ve istikamet üzere bir hayat yaşayabilmek. Dünyadaki sadece hani zorluklara karşı değil, insan için belki en tehlikeli şeylerden birisi o bollukların içinde kendini kaybetmesi.
Evet.
Rabbini unutması, nasıl bir hayat, niçin var edildiğini unutarak bir hayat sürmesi asıl burada devreye giriyor. Onun için o başta söylediğimiz şeyi akıl ve dinin gerektirdiği şekilde bir hayat sürebilmek, istikamet üzere bir hayat sürebilmek sabırdır. Onun için Abdurrahman bin Avf gelen bir rivayet vardır. Biz diyor önceleri Peygamber Efendimiz zamanındayken zorluklarla imtihan olunduk ve kazandık. Gerçekten Mekke dönemi tam bir sabır imtihanıdır. Ama orada baktığımız zaman o sıkıntı, bela karşısında Müslümanların geri çekilmesi falan yoktur. Hep daha ne yapabilirim, nasıl çözebilirim üzerinde gayret ettiklerini, hı hı, görürüz. Biz diyor önceleri zorlukla, darlıkla imtihan olduk, sabrettik ve kazandık. Sonraki yıllarda Allah Resulü'nden sonra varlıkla, bollukla imtihan ettik, sabredemedik, kazanamadık. Oradaki bolluğun, varlığın çeldiriciliğine karşı istikamet üzere bir hayat sürmek, sürmenin de bir sabır olduğunu bilmemiz gerekiyor. İman ve istikamet üzere bir hayat.
bu noktada Allah'ın bana emir ve yasakları noktasında kul olduğumu unutmadan bir hayat sürebilmek. Hayat hiçbir zaman dümdüz gitmeyecek. Hiç kimse için gitmeyecek. Evet. Allah hayırla da şerle de imtihan edecek. Bunlar bizim seçimlerimiz değil. Ama hangi soru geldiği zaman o soruya uygun, soruyu ben seçmiyorum ama gelen soruya nasıl cevap vermem gerektiğini ben seçiyorum. Cevap hakkı bende. Soruları ben seçsem zaten imtihan kavramını ortadan kaldırmış oluruz. Gelen sorunun hayır ya da şer olmasına göre, zorluk ya da bolluk ya da darlık ya da varlık olmasına göre gösterebildiğim her cevap aslında sabrı gerektiriyor. Çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Sabretmek belki en zor erdemlerden biri evet, haline evet. geldi. Bu hızın ve hazzı erteleyebilmek. Ne oluyorum? Nasıl bir hayat sürüyorum? Bu o kadar hızın içerisinde etrafımı kırmadan, incitmeden bir hayat sürebiliyor muyum? İnsani ilişkilerde sabır o kadar önemli ki. Sadece insanlarla bir arada olmak değil. Asıl erdemi biz insanlarla bir arada olduğumuz zaman kazanıyoruz. Hani iki dervişin hikayesi vardır. Birisi dağdaki derviştir, birisi şehirdeki. İşte dağdaki derviş gelir, hani kısaca geçersek şehirdekinin hayatını görünce şehirdeki şey der, dağda derviş olmak kolay. O kadar biliyorsan gel burada başar o işi. İnsanlarla beraberken onların her biriyle imtihan olduğumuzun farkında olarak ve onlara karşı nasıl davrandığımızdan hesap vereceğimizin bilincinde olarak incinmeden sabrederek bir hayat sürebilmek. Hani insanın sevmesi kolaydır ama sevdiğini incitmeden yaşamaktır sabır.
Evet.
İnsanlarla beraber olmak bizi mutlu eder ama o insanlara karşı hesaba çekileceğimizi, onlara söylediğimiz her bir sözden de hesaba çekileceğimizin farkında yaşayabilmektir sabır. Ve peygamberlerin hayatına baktığımız zaman da hepsinin hayatında bir sabır imtihanı olduğunu görürüz biz. Öyle dümdüz bir hayat yoktur. Hep istediğimiz şey olsun. O zaten cennette beklenilen bir hayattır. Hem varlıkla hem darlıkla biz imtihan olduğumuzun farkında olarak bir hayat sürmek. İman ve istikamet üzere hayat sürebilmek. İman nedir sorusuna zaten Efendimiz sabırlı ve hoşgörülü olmaktır diyor. Yani oradaki sabırlı olmak iman Rabbine karşı istikamet üzere yaşarken, kul olduğunun farkında bir hayat sürerken bu yolda çeldiriciler tabii ki olacak. O çeldiricilere yenilmeden bir hayat sürebilmek, işte Peygamber Efendimiz iman nedir sorusuna sabırlı ve imanlı olmaktır ve sabrın bir ışık olduğunu söylüyor. Sabrın ışık olması önümüze gelen bir takım problemlere karşı acele etmeden nasıl davranırsak bizim için hayırla sonuçlanacağının farkında olarak bir hayat sürmek. İnsanın deniliyor yine büyüklerden gelen bir söz, insanın varlık ya da darlık içerisinde olması değildir asıl olan. Başarı bu değildir ya da hedef bu değildir. Asıl olan zorlukla, varlıkla ve darlıkla imtihan olurken bizim ona nasıl cevap verdiğimizdir. Biz sabrı orada görüyoruz. Evet. Bazen darlıktan çok varlıkta kaybedebiliyoruz. Bollukta kaybedebiliyoruz. Orada kendimizden bildiğimiz zaman bunun bir imtihan olduğunu unutup kendimize ait özelliklerin sonucu olduğunu gibi acele davrandığımız zaman bu bizim kaybetmemize vesile oluyor. Müminin hayatındaki en temel iki kavramdan birisi sabır ve şükür halinde olabilmek. O iki kanat gibi aslında. Birisi olmadan birisinin hayatımızı dengeleyebilmesi de mümkün değil. Onun için sadece sabrı musibetlere, belalara karşı sabır olarak derse lazım. Bu çok sığ bir şey. Evet. Asıl musibete, belaya karşı sabredebilmemiz için bizim öncelikle iman üzere bir hayat, Allah'ın emir ve yasakları noktasında kendimizi dizginleyebilmek. Bunları yapabildiğimiz zaman zaten bizi bir takım erdemleri hayatımızın diğer yönlerine de yayabilme noktasında bize yardımcıdır. Bir insanın 5 vakit namazını hayatına temel koyabilmesi, o noktada şey yapmadan, vaktini kaçırmadan, nasıl, nerede yapacağını bilmeden, bunun her gün 5 defa temel taş olarak yerleştirebilmesi aslında tam bir sabır imtihanıdır. İşte oruç tam bir sabırdır.
Evet, yeni Ramazan'dan
yeni Ramazan'dan çıkıp tam bir sabır eğitimidir. Ve bu bize ibadetlerle öğrendiğimiz sabır hayatın diğer yönlerine karşı da kendi hazlarımızı, kendi nefsi duygularımızı dizginlemeyi de öğretiyor. Orada da yenilmemeyi öğretiyor. Onun için evet musibete, belaya, sıkıntıya karşı sabır ama bundan önce iman ve istikamet üzere Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirme noktasında bunun bir imtihan olduğunu, asıl sabretmenin burada olduğunu bilerek hayatımızı devam ettirmek, bu noktada neler yapabilirizin üzerinde durmak bizim için önemli. Kullukta, emir ve yasaklarda sabrın bizim için her şeyden önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Evet, bu sabrın çeşitleri var mı?
Sabrın çeşitleri derken işte musibete, belaya karşı sabır evet ama bunun dışında iman üzere sabır, güzellikte sabır, iyide sabır, insanlarla ilişkilerde gösterdiğimiz sabır da aslında sabrın çeşitleri olarak önümüze çıkıyor bizim. Sadece olumsuz üzerinden o noktada isyan etmemek evet önemli. Yani başımıza bir sıkıntı geldiği zaman isyan etmemek önemli. Ama sadece bu değil. Başıma gelen bu olay karşısında ben ne yapmalıyım? Hani önüme bir duvar geldi. Bu tamam o duvarın önünde oturayım anlamında değil. Bu sabır değildir. Bu tam bir atalettir. Bunu istemiyor. Tam tersine evet önüme bu duvar geldi, bu sıkıntı geldi. Ben ne yapabilirim? Başka yan yollar arayabilirim. Başka çözüm yolları arayabilirim. Sabır bu aslında. Elimden geleni yaptım mı? Elimden geleni yaptıktan sonra işi Allah'a bırakmak. Ben bana düşeni yaptıktan sonra bu noktada Allah'tan geleceğe razı olmak. Ama buradaki birinciyi öncelikle benim yapmam gerekir. İyide, güzelde, hayırda sabredebilmek. İlim öğrenmek mesela cahillik bir atalettir, cehalet bir atalettir. Bana düşen ilim yolunda sabredebiliyor muyum? Kolay bir şey mi öğrenmek? Ya. Değil mi? Bir ömür hiç bitmeyecek bir serüven. O noktada bana düşen görevi yerine getirme noktasında aslında olumsuzdan çok olumlu üzerinde sabrederek hayatımızı devam ettirirsek diğer gelecek olumsuz musibettir, beladır, sıkıntıdır. İnsan hayatının bunlardan tamamen uzaklaşmış olması böyle bir şey düşünülemiyor zaten. Bunlara karşı nasıl davranacağımın da diğerleri bana eğitimini vermiş oluyor.
Evet, süremizin sonuna da geldik. Değerli hocam son cümleleriniz ne olur sabırla ilgili?
Bir defa şunu unutmamamız gerekiyor. Aktif sabır. Müslümanın hayatında aktif sabırın olması gerekiyor. Atalet değil, aktif sabır. Ne yapabilirim? Son ana kadar umuttan vazgeçmeden ben bana düşeni yaptıktan sonra Rabbimin önümü açacağının bilincinde olmak. Sabretmek tembellik hani böyle atalet gibi olsaydı zaten dinimiz hani kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikin emri aslında ataletin Müslümanın hayatında olmadığını göstermesi açısından bizim için önemli. Bize düşen Müslümanın başına ne gelirse gelsin, hangi olayla karşılaşırsa karşılaşsın, dünyada yaşadığı her anın kıymetini bilerek her anın hayatına bir güzellik, bir yenilik katması hem kendi içinde hem diğer insanlar olan ilişkisinde hayatını bu şekilde devam ettirmesi gerektiğini bilmesi açısından bizim için önemli.
Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İnşallah hep sabrı hayatımıza sokabilen
sabır ve şükürden gitsinler. Rabbim yaşayabilmeyi nasip eylesin inşallah.
Evet, evet değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikteydi bu güzel günde. Sabretmek nedir ne değildir? Aktif sabır nasıl olur? Sabrın çeşitleri nelerdir? Gibi konuları konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz hepinize. Pazartesi günü saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayalimiz. Dolayısıyla adımız da bilinmek için.
Hayatın Sesleri.